Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 20.
Tuhaf kubbeler, yamuk çatılar, sivri kuleler, incecik başlayıp tepesine doğru genişleyen gökdelenler yan yana, bilinmedik bir dünyadan buraya göç etmiş hayaletler gibi duruyorlardı. Aydan odaya girmiş, hepsine tek tek bakıyordu. Hiç böyle binalar görmemişti. Maketlerden biri sürekli olarak kendi ekseninde dönüyordu. Çok uzun bir gökdelen maketinin içinden bir şelale akıyordu. Bir tanesi ters çevrilmiş bir şemsiyeye benziyordu. Bir tanesinin üstünde istiridye kabuğunu andıran bir çatı vardı. Ve çatı bazen bir yana, bazen öbür yana kayarak açılıyordu. Kapıya dayanarak kendisini yüzünde utangaç bir gülümsemeyle bekleyen Cem'e baktı. Ne bunlar? Cem neredeyse sinirli sayılabilecek bir sesle konuyu kapatmak istediğini belli ederek cevap verdi. Bina maketleri. Kim yaptı bunları? Kim yapacak Aydan? Ben yaptım. Peki bunların gerçeğini mi yapacaksın? Hayır. Aydan, sevdikleri erkekte hayranlık uyandıracak bir yan keşfettiklerini düşünen kadınların sevinciyle, "Neden yapmıyorsun?" dedi. "Çünkü yapılınca yıkılıyorlar." "Yıkılıyorlar mı? Nasıl yıkılıyorlar?" "Böyle, küt diye yıkılıyorlar canım. Alt katları ve çatıları aynı hizaya geliyor. Yıkılmak deyince kastettiğimiz bu. Ama çok güzel binalar. Niye yıkılıyorlar?" Cem içini çekti. Yüzünde hem sıkıntılı hem de utangaç bir ifade vardı. Aydan'ın bunları görmüş olmasından hoşnut olmadığı anlaşılıyordu. "Statik hesapları tutmuyor canım. Biçimleri güzel ama gerçekçi değil. Bazılarını yapmak için de o kadar çok para gerekiyor ki yapmaya değmiyor." Aydan maketlerin arasına yere oturmuştu. "Aslında bunları yapmak istiyorsun değil mi? Yapılabilseydi iyi olurdu. Hiç söz etmedin bana bundan. Ben senin böyle bir hayalin olduğunu bile bilmiyordum." Cem cevap vermedi. "Paylaşmaktan hiç hoşlanmıyorsun değil mi?" dedi Aydan. "Benimle sevişiyorsun. Benimle her türlü günahı işliyorsun. Her suçun ortaklığını yapıyorsun. Ama bugün bu kapı tesadüfen açık olmasa ben senin bir hayalin olduğunu hiç bilmeyecektim." "Bilmeye değecek bir şey değil canım. Hadi gel, içeri gidelim. Ne zamandan beri yapıyorsun bunları?" Aydan, Cem'in yüzünün bir an kızardığını görür gibi oldu. "Çok eskiden beri." "Baban biliyor mu?" "Hayır." "Bilen kimse var mı?" "Hayır." "Hayatında bir sırrını paylaşacak kadar sevdiğin kimse olmadı mı hiç senin? Hiç mi bir kadını gerçekten sevmedin?" Cem, homurdanır gibi cevap verdi. "Oo, bedava psikanaliz ha?" Gidip Aydan'ın elinden tutup kalkmasına yardım etti. "Hadi gel. Daha ciddi ve daha eğlenceli işlerimiz var. Emin ol, o işte psikolojide olduğundan daha iyisin." Aydan durup uzun uzun Cem'e baktı. "Neden düşündüğünü bana anlatmıyorsun? Ben çok merak ediyorum. Seni hiç anlayamıyorum." "Anlayacak bir şey olmadığındandır canım." Odadan çıkıp kapıyı kapattıktan sonra sanki Cem rahatlamıştı. O gergin sesinin yerini her zamanki uysal ses almıştı. "Gel, içeri gidelim." Yatak odasına giderlerken Aydan zorlukla bastırmaya çalıştığı bir sevinçle, "Bunu gören tek kadın ben miyim?" dedi. "Sensin canım. O şanslı insan sensin. Tanrı bu büyük onuru senin için seçti. Yıkılacağı için yapılamayan binaları gören ilk insan sen oldun." Sevişmeye başlamadan önce Aydan, Cem'in başını tutup sadece bir an sevgiyle göğsüne bastırdı. Sevişmenin sonlarına doğru bir sigara molası verdiklerinde Aydan, "Haluk 2 gün sonra bir toplantı için Ankara'ya gidecek," dedi. "Selin'i de anneme bırakacağım. Bize gel. Seninle kendi yatağımda sevişmek istiyorum." 2 gün sonra buluşamadılar. Cem'in gene işi çıkmıştı. Zaten son zamanlarda çok sık işi çıkıyor, o yumuşak ve uysal sesiyle onu kırmamaya çalışıp özürler dileyerek buluşamayacaklarını, işi olduğunu söylüyordu. Her erteleme, Aydan'ın ruhuna yerleşen kaybetme korkusunu biraz daha büyütüyor, işi olduğunu söyleyen Cem'e bazen bağırmak, haykırmak, hatta küfretmek, bazen de yalvarmak istiyordu. Artık gelecekle, gelecek buluşmalarla ilgili hayaller kurup heyecanlanmıyor, geçmişle, geçmiş arasındaki buluşmalarla ilgili hayallerle avunmaya çabalıyordu. Cem'i kaybetmek üzere olduğunu seziyordu. Yaklaşan bir bitişin, görülmeyen, duyulmayan, dokunulamayan ama hissedilen ağır havası sanki aralarına yerleşiyor. Bu sezgi onun hem canını yakıyor hem de garip bir biçimde onu uyuşturuyor, hayatın canlılığını hissetmesine engel oluyordu. Niye bittiğini kavramaya çalışıyordu. Kimi zaman bunu Cem'in hercailiğine, bencilliğine, gelgeç gönüllü olmasına bağlıyor, çoğunlukla kendinde bir hata, bir eksik arıyor, hangi eksikliğinden dolayı Cem'in geri çekildiğini anlamaya uğraşıyordu. Cem'in artık kaçmaya hazırlandığını fark ettiği o günlerde, içindeki her an çılgın bir kahkaha nöbetine ya da ağlama krizine dönebilecekmiş gibi duran o ölüm sıkıntısını andıran sıkıntıdan kurtulabilmek için her şeyi yapmış. Yeni genel müdürle yeni projelere başlamış, hastaneden çıkan süt annenin bütün itirazlarına rağmen evini yeniden döşemiş, bütün siteyi kapı kapı dolaşıp sitenin önüne yaya geçidi yaptırmak, sulama sistemini değiştirmek, bahçelere kıvırcık çim yerine İngiliz çimi ektirmek için kampanyalar yürütmüş, neredeyse sitedeki bütün evlere girip çıkarak herkesle tanışmıştı. O günlerde ona annesinin deyimiyle bir deli enerjisi gelmiş, içindeki sıkıntıyı bastırabilmek için 3 kişilik çalışmaya başlamıştı. İçinde sanki bir gerilim hattının kalın kopuk tellerini taşır gibi yaşıyordu. Teller birbirine değmediği zaman koyu bir karanlıkta sıkıntılı anlar geçiriyor, teller hiç beklenmedik bir anda, hiç bilemediği bir nedenden birdenbire zihninde esen bir rüzgarla birbirine değdiğinde ise büyük bir acıyla bütün ışıklar yanıyor ve Cem'i, belki daha da önemlisi onunla yaşadıklarını, yaptıklarını, kimi zaman dayanamayacağını sandığı bir şiddetle özlüyordu. Zihni, özlemin ve acının birçok çeşidiyle doluydu. Yaralanmış gururu, nedenleri bulmaya çalışan merakı, anılarla beslenen bir özlem. Bu özlemden kurtulmak için verdiği uğraş. Görünen günlük hayata sarılma arzusu, iş alışkanlıklarını aksatma kaygısı, Cem'in başka kadınlarla oyunlar oynadığını düşünmenin yarattığı delice kıskançlık, birbirine dolanarak düşünceleriyle duygularını karmakarışık ediyordu. Ama zihninden bağımsızlaşmış gibi gözüken bir de bedeni vardı. Ve varlığını her an hissettiriyor, Cem'le sevişmek, onu içinde hissetmek ihtiyacıyla kıvranıyordu. Bu bedensel bir açlık değildi. Haluk'la eskiden olduğu gibi sevişiyor, eskiden olduğu gibi zevk alıp alışkın olduğu doyuma ulaşıyordu. Ama bedeni bununla yetinemiyordu artık. Hayal gücüyle kışkırtılmış dokunmaları, sarsıcı heyecanları, bitmeyen sevişmeleri, günahkar fısıltıları, kimseye anlatılamayacak oyunları, ruhunun en derininden, en karanlık, en gizli yerlerinden bulunup çıkartılarak bedenine bağışlanan o korkunç zevkleri istiyordu. Bu bedensel bir açlık olsaydı onun çaresi vardı. Bir erkekle sevişir, o kaba ve sıradan açlığı doyurabilirdi. Ama bu bir açlık değildi. Bu sürgündeki bir insanın kendi ülkesini, kendi yemeklerini, kendi alıştığı lezzeti özlemesi gibiydi. Karnını doyurmak bu özlemi yatıştırmaya, bu arzuyu dindirmeye yetmiyordu. Zihni, daha da önemlisi bedeni, artık büyük dozda heyecanlara alışmıştı. Bu, sıradan bir sevişmenin, herhangi bir erkeğin verebileceği bir heyecan değildi. O heyecanı yaratan kaynağa inmeyi beceren biri gerekiyordu. Üstelik de bunu, aynı Cem gibi onu korkutmadan, en vahşi, en korkunç hazları usulca, uysalca, hatta gülümseyerek yapacak biriyle yaşayabilirdi ancak. Zihnini yatıştırabilse de bedenini yatıştıramıyor, onu oyalayamıyor, uyuşturamıyordu. En acılı, en yaralı zihin bile zaman zaman kendini oyalayacak bir yol bulabilse, bir filmle, bir armağanla, zekice bir konuşmayla, iş yerindeki tutkulu mücadeleyle, bir övgüyle kısa faslalı da olsa unutuşun tatlı sükunetine kavuşabilse de anılarla ve hayallerle kışkırtılmış, kendine ait özel bir belliği olan bedeni yatıştırabilecek, oyalayabilecek bir şey yoktu. O sadece gerçekten arzuladığına ulaştığında sükunet bulabiliyordu. Aydan Cem'i aramayacağına defalarca kendi kendine söz verse de bedeninin isteğine dayanılmaz bir acıya döndüğünde dayanamayıp telefona uzanıyordu. Ama bu telefonlara bir cevap çıkmıyordu. Uzun uzun zil sesini dinliyordu. Telefonun açılmaması onu çok üzüyordu. O zil sesinde bile garip bir tatmin, acıklı bir zevk buluyor, kimi zaman açılmayacağını bile bile dakikalarca o zil sesini içi acıyarak dinliyordu. Haluk bir sabah, ertesi gün Ankara'ya gitmek zorunda olduğunu söylediğinde, Aydan zihniyle birlikte bütün bedeninin ayaklandığını, dayanılmaz bir isteğin nefes almasını zorlaştırdığını hissetti. Cem'e yeniden dokunma arzusunun yanı sıra, onunla yeniden sevişip, kendini ona hatırlatarak ilişkiyi kurtarma ihtimali de onu Cem'i aramaya zorluyordu. Telefonun açılmayacağını bile bile Cem'i aradı. Telefon çalar çalmaz açıldı. Karşıdan Cem'in sesini duyunca bir an öylesine şaşırıp heyecanlandı ki konuşamadı. Cem'in sabırsız aloları onun telefonu kapatmak üzere olduğunu hissettiriyordu. Zorlukla kendini toplayıp "Nasılsın?" dedi. Cem'in sesi her zamanki gibi yumuşak ve sevgi doluydu. "İyiyim canım. Sen nasılsın? Seni çok özledim." Aydan sitem etmemeye kararlıydı. Bunun Cem'i sıkmaktan başka bir işe yaramayacağını biliyordum. Yine de kendini tutamadı. Özlemin özlediğine kavuşur kavuşmaz kızgınlığa dönüşmesine engel olamıyordu. Aldırmaz bir tonla şakalaşır gibi konuşmaya çalıştı. "Sen böyle özlüyorsan özlemediğin zaman ne yapıyorsun? Ben öldüm, beni aramayın," diye ilan veriyorsun herhalde gazetelere. "Ne oldu? Nerelerdesin? Yönetim kurulu üyesi olduğunu mu hatırladın birden?" "Daha fenası canım. Onlar benim yönetim kurulu üyesi olduğumu hatırladılar. Zaten çok zenginsin. Ne yapacaksın bu kadar parayı?" "Çok haklısın. Ben de babama öyle söyledim. Harcayamayacağımız paraları kazanmak için ne diye kendimizi böyle harap ediyoruz?" dedim. Ama galiba bu fikri sevmedi. "İleri gitmeyen geri gidermiş. Öyle dedi. Biraz daha zengin oldunuz mu bari?" "Galiba olduk canım. Son gördüğümde babam gülüyordu. Bu da biraz daha zengin olduk anlamına geliyor. Babam başka türlü gülmez. Galiba parayı oğlundan çok seviyor. Ne dersin? Bu da iyi bir analiz konusu değil mi? Babası parayı kendisinden daha çok sevdiği için üzülen çocuk." Aydan kendisi böyle acı çekerken Cem'in bu kadar neşeli ve alaycı konuşmasına dayanamayıp konuyu değiştirdi. "Haluk yarın Ankara'ya gidiyor." "Çok iyi. Geçen sefer yapamadığımızı bu sefer yapabilecek miyiz?" Cem gene bütün kibarlığıyla istekli olma yükünü Aydan'ın sırtından almıştı. "Bu sefer bunu yapabilecek miyiz?" diyerek bunu asıl kendisinin istediğini hiç altını çizmeden ona çok yakışan incelikli üslubuyla vurgulayarak küçücük bir cümleyle rollerini değiştirip çağıran taraf kendisi olmuştu. Aydan bunu duyunca birdenbire ferahlamıştı. Ama bu rolleri değişmelerinden, Cem'i kendisinin çağırmak zorunda kalmamasından deliydi. O sırada bunu aldırdığı bile yoktu. Buluşacaklarını anlamasındandı sevinci. "Eğer gerçekten istiyorsan yaparız." "Tabii ki istiyorum. Kaçta geleyim?" "İki iyi mi senin için?" "İyi. Yarın aniden hatırlamak zorunda kalacağı bir toplantın yok değil mi? İstersen bir defterine bak. Ona göre ben de işimi ayarlayacağım çünkü." "Hayır yok. Yarın para kazanmamaya karar verdik." "İyi. Yarın görüşürüz o zaman." Telefonu kapattıktan sonra son cümleleri çok soğuk bir sesle söylediğini fark etti. Bir yabancı sadece son iki cümleye göre ilişkilerini değerlendirseydi, bu kadının o erkekten hoşlanmadığını, sıkıldığını, buluşmak istemediğini bile düşündürebilirdi.
Ayrım sonu.